Ayrım 44. Dipten gelen dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 486. 105. Maria Mihailovna Şura'nın kızına bebek almaya çıkmıştı. Söylenip duruyordu. Ağızlarını açtılar mı? Başarı, başarı diyerek adamın kafasını şişiriyorlar. Ama iyi bir bebek bile yok işte. Bulamıyorsun. O kadar çirkin şeyler ki hepsi. Bakınca çocukların ödü patlar. Olga okuldan sonra Marusya Danilevskaya'ya uğrayacağını söylemişti. Sık sık uğruyordu Marusya'ya Olga. Danilevski'nin ricasıydı bu Minaev'den. Minaev evde yalnızdı. Tam çalışmaya oturacaktı ki Osip'in mektubunu yanıtlamadığını anımsadı. Şunları yazıyordu Osip. İyileşmene çok sevindim. Senin için epey heyecanlanmıştım. Herhalde 2 ay falan bir izin verirler. O zaman Olga ile Kafkasya'ya ya da Kırım'a gidebilirsin. Kore'de görüp geçirdiklerini çok iyi tahmin edebiliyorum. Gerçek bir roman olacak şeylerdir. Muhakkak yazmalısın bunları. Amerikalılardan başka bir şey beklenemez zaten. Ben de burada hemen her gün bir üç kağıtçılıkla karşı karşıyayım. Batı Berlin'e bu kez de özel görevli bir tank tümeni yolladılar. Önceki gün havaalanının fotoğraflarını çeken bir casus yakaladı bizimkiler. Herhalde Amerikalı komutan kızmıştır buna. Nasıl gücendirebilirler bir amatör fotoğrafçıyı? İşaretlenmemiş hat üzerinde Oberwald diye küçük bir kasaba var. Eski Hitlercilerden Rosen orada bir toplantı düzenledi geçenlerde. Eisenhower bize diye bağırıyordu. Breslau ve Königsberg'i geri vermeyi vaat etti. Birçok Alman Paris konferansının iyi kötü bir takım sonuçlar getireceğini umuyordu. Ama şimdi tüm umutlarını yitirmiş durumdalar. Sende ne var ne yok? Olga nasıl? Moskova ne alemde? Mart'ta Moskova'dan gelen artistler 2 oyun sahnelediler burada. Biraz değişiklik oldu bizim için. Yoksa kutuplarda gibi yaşıyoruz burada. İzin kullanacağım günlerin hayalini kuruyorum. Raya'nın bir arkadaşı davet etti beni. Kocasıyla birlikte Bryanska'da prefabrika ev yapan bir fabrikada çalışıyorlarmış. Fırsat bulabilirsem Kiev'e de uğramak istiyorum. Vorobiev, Kreshtachatik'i yeniden yaptıklarını yazıyor, nasıl olduğunu görebilmek için can atıyorum. Sımsıkı kucaklarım. Mine evde Osip'e yazdı. Burada her şey yolunda. Olga heyecanla sürdürüyor öğretmenliğini. Annem dün çörek hamurunu tutturamadığı için epey kızıp köpürdü. Bayrama 2 hafta var ve Moskova çok neşeli. Biz sürekli yapım işleri olan bir mahallede oturuyoruz. Geçenlerde birkaç blok evi daha teslim ettiler. Aralıksız bitip tükenmez bir sevinç var herkeste. Havalar çok güzel. Parklar, bahçeler, çiçeklerle donandı. Şüphesiz ki gazetelerin 4. sayfaları, gazetelerde dış haberlerin yer aldığı sayfa, yine eskisi gibi çok karanlık, çiçek tarhına benzer bir yanları yok yani. Ama şimdi kışa göre çok daha az ilgiyle okunduğunu görüyorum bu sayfaların. Ve bu bence iyiye işaret. Bizde 4. sayfa ilk 3 sayfadan önce okunmaya başlandığı zaman barış, savaşımızda zafer kazanmış demektir. Şimdi sana bir suikast teşebbüsünün itirafını yapmak istiyorum. Gerçekten bir roman yazıyorum. Hemen hemen yarısı bitti. Bunu söylediğim ilk insan sensin. Hatta Olga bile bilmiyor. Bu büyük gizimi sana açmamın nedeni senin bu romanın baş kahramanlarından biri olman. Kore'yi ya da Amerika'yı değil, o tepeciyi, kurganımızı yazıyorum. Bence her şey orada sonuca ulaştı. Eğer Amerikalılar savaşa cesaret edemiyorlarsa bu daha önce bir Stalingrad olmasındandır. Ölen yoldaşlarımızı anlatmak istiyorum romanda. Zarubin'i, Şapovalov'u, Lina'yı, Magaradze'yi, Brodsky'yi, Butenko'yu ve sağ kalanları. Vorobiev'i, Krantz'ı, Leonidze'yi, Polishchuk'u ve tabii seni. Senin için öyle tarihi ifadeler kullanmadım ve gözlerindeki ateşten değil uzamış sakalından söz ettiğim için kusura bakma. Kitabımı yazarken asıl işimde de daha bir rahat olduğumu duyuyorum. Yani bir hukuk danışmanına yakışacak biçimde ticaret anlaşmaları düzenleyebiliyorum. 1 Mayıs bayramın kutlu olsun. Çabucak izin alabilmeni dilerim. Eğer Berlin'den Bryansk'a Kiev yoluyla gidersen dönüşünde muhakkak Moskova'ya uğra. Bu hem senin siyaset ufkunu genişletecek hem de beni ve Olga'yı çok sevindirecek. Bütün bunlardan ayrı olarak da sana nihayet annemi gösterebileceğim. Ona sık sık senden söz ediyorum ama beni biraz kuşkuyla dinliyor gibime geliyor ve ben de onun senin gerçekten var olduğundan şüphe ettiği sanısı doğuyor. Buraya gelmeni bekliyoruz, sağlıklar dilerim. Karl Brenner ya da Niederwald'de ona hala dedikleri gibi Kızıl Karl, binbaşı Albert'tan ailesi bir kutlama törenine onur vermesini rica etti. Kızımın vaftiz oluşunu kutlayacağız. Belediye Başkanı Schulz, Doktor Müller, Profesör Weizmann da olacaklar. Herkes istiyor sizin gelmenizi. Anna'nın Oberwald'den kurtulmasında Çok yardımlarınız oldu. Siz olmasaydınız bugün kızım da olmazdı. Epey konuk vardı. Anna mutluluktan gözlerinin içi pırıl pırıl herkese kahve, likör ve eliyle yaptığı çöreklerden ikram ediyordu. Karl, Amerikalı Simidal dedi, beni yok etmek istiyordu. Bu bir rastlantı sonucu değildi. Onların Oberwald'de neler yapmak istedikleri şimdi herkesin bildiği bir şey. Ama Rus binbaşısı annemle birleşmemize yardım etti. Ben Doğu cephesinde savaşmıştım. Ordumuzun Rus ordusuna neler çektirdiğini çok iyi biliyorum. Ama Rusların yürekleri büyük. Ben öyle pek anlamam dünya politikasından falan. Ve bilmem hangi diplomatın ne tarafa eğildiğini izlemektense kemik üzerine en karışık çiçek desenleri oymak daha kolayıma gelir. Ama Rusların bizim mutluluğumuzu istediklerini biliyorum. Onlar ben nasıl annemle birleştiysem Doğu ve Batı Almanya da öyle birleşsin istiyorlar ve herhalde olacak da bu. O zaman benim minicik kızım bizim şu tattığımız acıları hiç bilmeyecek. Şimdi kadehlerimizi Sovyet binbaşının ve tüm Sovyet halkının sağlığına kaldırmamızı öneriyorum. Anna kızını getirdi. Çocuk gülümsüyor ve elini Osip'in göğüs cebindeki alıcılı mendile uzatıyordu. Raya da böyle getirmişti Alenka'yı diye anımsadı Osip. Konuklarımız vardı. Yashchenko, Valya, Galochka, Boris. Annem telaşlanmıştı çocuk soğuk alacak diye. Şampanya içmiştik. Mutluluğa. Alyoşka'ya ne yaptıklarını düşünmek bile korkunç. Ve unutulabilecek bir şey değil bu. Doğru Karl'ın söylediği gibi. Onun kızı daha mutlu yaşayacak. Amerikalılar kudursalar da bir şey yapamayacaklar. İnsanlar evlenmek istiyorlar. Çocukları olsun istiyorlar. Barış istiyorlar. Osip kutlama yemeğini de yedikten sonra döndü. Teğmen Gruplikov kendisini bekliyordu. Amerikalıyı tutukladık. Yoldan Şinevalde sapmış. Uçak savarların fotoğrafını çekiyordu. Kimlik sorduk. Pax Ajansı diye bir haber ajansının kartını gösterdi. Vizeleri tabii yoktu. Üstelik de küstah mı küstah bir tip. Genelden bilgi isteyelim. Bu sıralarda amatör fotoğrafçılığa merak salan Amerikalılar çoğaldı. Sonra düşünceye daldı. Belki de kaçınılmaz bir şey savaş. Gün günden artıyor küstahlıkları. Galochka çocuk beklediğini yazmış. Bunun kendisi için kolay olmadığını bildiğini ve korktuğunu da yazmış. Ama kocası çok istiyormuş. Yaşım o yaş değil artık diyor. Anlıyorum onları. Çocuk insanın hayatına neşe katar. Demek yeniden savaşa. Hayır, cesaret edemezler buna. Minaev'in mektubu o akşam geldi. Osip gülümseyerek okudu mektubu. Yaşıyor Minaev. İyi bir şey bu. Herkes bir başka türlü düşünmeye başlayacaktı onun yazdıklarını okuduktan sonra. Yalnız benden söz etmesi saçma. En sıradan bir figürüydüm ben o günlerin. Kendinden, Kranz'dan, Zarubin'den söz etmesi başka tabii. Onlara gelince iş değişir. Gerçek bir roman yazılabilir onlar hakkında. Okumak isterdim Kurgancı'nın romanını. Her şeyin savaş yıllarında karşılaştırıldığı doğru. Bunu ben de böyle düşündüm ama derleyip toparlayamadım işte. Rijev yakınlarında bir yerlerde Raya'nın mezarı. Dans etmeyi sever ve müzikten anlamadığım için bana kızardı. Mavi elbisesinin yakışıp yakışmadığı bile heyecanlandırırdı onu. Gözleri ne olağanüstüydü ve kirpikleri nasıl da upuzun. Onun keskin bir nişancı olacağı kimin aklına gelirdi? Eğer Amerikalılar hala savaşa giremiyorlarsa bu yalnızca korktuklarından. Ne kadar akıllarını yitirmiş de olsalar bizde her kızın bir Raya olabileceğini anlıyorlar. Alayı kurtaramadı Rayacığım. Onu kurtaramadı belki ama Galochka'nın doğacak çocuğunu, Vorobiev'in çocuklarını, Karl'ın minik kızını kurtardı. Cebinden Raya'nın fotoğrafını çıkarıp uzun uzun baktı. Gülümsüyordu Raya. Osip saçları ağarmış, öyle ağır, öyle kımıltısız, keder, huzur ve insancı umutlarla yüklü masasında oturuyordu. 106. Fırtınalı bir yaşamdı Krantz'la Vera'nınkisi. Birbirlerini kıskanıyorlar, kuşkularını birbirlerinden gizliyorlar, gürültülü barışma törenlerini, tutkulu ant içmeler izliyordu. Kışın Penza'ya gitmişlerdi. Vera, Krantz'ı annesine götürmüştü. Antonina Pavlovna hayran olmuştu damadına. O çıkıp da kızıyla baş başa kalınca, ''Nereden buldun bunu?'' diye sordu. ''Hoşuna gitmedi mi?'' ''Niye gitmesin, gitti. Tam sana göre her ikiniz de...'' Uygun bir sözcük aradı. ''Biraz kaçıksınız.'' Vera yeni öğretim yılının başında fabrikaya taşınmıştı. Okul müdürü karşısındakini ezmeyi seven bir adamdı ve yeni öğretmen hiç hoşuna gitmemişti. Kibirlinin tekiydi bir kez. Yerli yersiz kafa tutarak canından bezdiriyordu onu. Sonra öteki öğretmenlerin yanında aşağılayıcı, karşı çıkışlarda bulunuyordu. İşçiler arasında oradan oraya göç eden, bir yerde devamlı durmayanların sayısı az değildi. Bunların çocuklarının da okulda bazen birkaç ay, bazen de dönem kayıpları oluyordu. Kumaş satması için çocuklarını pazara gönderen ana babalar bile vardı.
Petruşkino'dan sonra Vera burada şaşırmış, sersemlemişti. Sonra yalnızca okula ders vermekle bu işin yürüyemeyeceğini anlamış ve öğrencilerin evine çağırıp onlarla uzun söyleşiler yapmaya başlamıştı. Bazen yalnız kaldığı zamanlar ağlıyor ama Krantz'a her şeyin yolunda olduğunu söylüyordu. Yakınmayı aşağılatıcı buluyordu. Zaten başı az dertte değildi Krantz'ın. Gerçekten de diz boyu tatsızlığa katlanması gerekmişti Krantz'ın. Geçen yaz bir haftalığına Sumi'de oturan kız kardeşine gitmişti. Orada Soho'da Coxsackie kökünde kauçuk ihtiva eden ve yabani hindibaya benzeyen bir bitki görmüş ve hemen ilgilenmişti. Görünüş olarak tıpkı yabani hindibaya benziyordu. Köklerindense kauçuk elde ediliyordu. Bunun 15 yıl önce Tian Shan dağlarında bulunmuş çok değerli bir bitki olduğunu öğrenmişti. Eskiden Coxsackie'ı sıralar halinde diktiklerini, şimdi ise yüzer, 200'er tohumluk yuvalar halinde ekiminin daha iyi olacağını sapladıklarını söylemişti Sofozlu köylüler. Dikim elle yapılacaktı. Fabrikaya döner dönmez Krantz, Coxsackie için bir dikim makinesi projeleme çalışmalarına başladı. Gece demeden, gündüz demeden çalışıyordu. Vera uyuyormuş gibi yapıp gizliden onu izliyordu. Şiir yazıyor gibi sanki. Aralıkta model hazırdı. Krantz direktöre gitti, modeli gösterdi ve kıyamet de bu sırada koptu. Nikolay Stepanovich kendinden geçmişti. Krantz'a bir serüvenci olduğunu söyledi. Sonra da bağırarak herkese açıklamaya başladı. Düşünebiliyor musunuz? Coxsackie diye bir şey. Adı hoşuna gitti herhalde. Tipik bir serüvenci bu adam. Hatta belki de çılgının biri. Koşarev Krantz'ı izlemeye başlamıştı. Saf ama zayıf iradeli bir adamdı Koşarev. Krantz'a ifrit oluyor ve çalgıcının kendisini öldüreceğini sanıyordu. Krantz modeli yeni yıldan önce Moskova'ya gönderdi. Uzun süre bir yanıt gelmedi. Uykuyu durağa yitirmişti Krantz. Heyecan içinde bekliyordu. Koşarev herkese Krantz'ı yakında buradan atacaklarını söylüyordu. Böyle gel geççilere yer yoktu bu fabrikada. Nisan'da telgraf geldi. Krantz o günü çok iyi anımsıyordu. Havalar ılımış ve Vera ilk kardeleni bulmuştu. Moskova'ya çağırıyorlardı onu. Nikolay Stepanovich karısına sinsi herif dedi. Gidip beni fitleyecek. Ama avucunu yalar o. Bakanlıkta herkes tanır beni. Oysa onu kimse bilmez. Çocuk daha. Üstelik de sahtekar. Krantz ay sonunda döndü. Bitkin ama mutluydu. Modeli onaylanmıştı. Geleceğinden Vera'nın haberi yoktu. Tam bir baskın olmuştu bu onun için. Akşama doğruydu. Vera 10. sınıftan öğrencileri Sasha Volkov, Sablin ve Zhenya Rashevskaya ile birlikteydi. Kapı açıldı ansızın. Vera sofaya koştu. Sessizce kucakladı Krantz'ı. Zhenya, haydi dedi, biz gidelim artık. Ama Sablin'in hiç niyeti yoktu buna. Makinelere büyük ilgi duyuyor ve yeni dikim makinesi için Moskova'da Krantz'a ne yanıt verdiklerini öğrenmek için can atıyordu. Krantz yerinde duramıyor, dolaşıp duruyordu odada. Yaşadığı heyecan, başarı, yorgunluk, Vera'nın yakınlığı başını döndürüyordu. Çıkmak, tartışmak, herkese sonucu açıklamak istiyordu. Sanki sarhoşum diye düşünüyordu gülümseyerek. Konuşma çoktan dikim makinesinden çıkmış, Moskova'nın yüksek yapılarına, metroya, tiyatrolara gelmişti. Sonra Mine evi nasıl bulduğunu anlattı Krantz. Vera'ya bakıyordu konuşurken. Belki de yalnızca ona anlatıyordu bunları. Ama Sasha'ya, Krantz kendisini anlatıyormuş gibi geliyordu. Zhenya da iyi ki çıkmamışız diye düşünüyordu. İlk kez gerçek bir insan konuşuyor benimle. Krantz anlatıyordu. Mine evin yanık izleri hala geçmemişti. Çok basit bir şeymiş gibi söz ediyor bundan. Sanki tramvayda birine yerini vermiş. Cephede de böyleydi. Donetsk'te karşı saldırıya geçtiğimizde ilk o atılmış ve koşmaya başlamıştı. Sonra da şaka yollu ve sanki özür dilercesine açıklamıştı. Canım biraz antrenman yapmak istemişti de. Spora çok meraklıyımdır ben. Onun koşup ileri fırladığını görünce tüm birlik ardından koşmaya başlamıştı. Bu her zaman böyledir. Birinin muhakkak ilk olarak fırlaması gerekir. Amerikalılar umutsuz bir takım serüvenleri konu alan filmleri seyretmeyi çok seviyorlar. Rahat koltuklarında insanların nasıl acı çektiklerini, kıvrandıklarını izleyip rahat, huzur dolu evlerine dönüyorlar. Bizi anlayabilmeleri çok zor onların. Tehlike içinde yaşamaya alışkınızdır biz. Trende bir kız vardı kompartmanımızda. Herkes konuşuyor, o susuyordu. Birisi nereye gittiğini sordu. Tek bir sözcükle yanıtladı soruyu. Türkmenistan'a. Gencecik bir kız ama gözleri nasıl acı, umutsuzluk dolu. Moskova'da çalışmasını önermişler okulunu bitirince. Ama hayır. Zor olan yeri çekiyor gönlü. Ben de oraya gideceğim dedi Sasha. Sınavları verir vermez hem de. Ne kokar ne bulaşır adamlardan nefret ediyorum diyordu kız diye sürdürdü Krantz. Gerçekten de en korkuncu budur. Bir adam ki geriye gitmeye korkuyor, ileri gitmeyi reddediyor. Yarınki günlerle aramıza bir köprü kurduk biz. Ama öteki dünya var oldukça bu köprü yaylım ateş altında demektir. Bu köprü üzerinde çay yarenlikleri düzenlemenin zamanı değil daha. Bir adam düşün, karşında oturmuş, anlamsız dana gözleriyle sana bakıyor ve sörpük yanaklarını kaşıyarak ''Bunu yapıp da ne olacak sanki? Gelin vazgeçelim şu işten.'' diye geveleyip duruyor. Bundan daha iğrenç bir şey olabilir mi? İspanya'da savaş başladığında 9. sınıftaydım ben. Nasıl da oraya gitmenin düşlerini kuruyordum. Her gün haritaya bakıyordum. Guacarama, Casa del Campo ve her şey buradan çıktı. 5 yıl sonra ilk çarpışmaların ortasında buldum kendimi. Viyazma yakınlarında. Şimdi biz oturmuş sakin sakin konuşuyoruz. Ama Barcelona'da birileri elde tüfek ateş ediyor. Koreliler dayanıyor. Saigon yakınlarında savaş var. Genç bir Yunanlıyı kurşuna dizmeye götürüyorlar. Ama o özgürlük şarkıları söylüyor. Biri onun zamanında olduğu gibi tıpkı. Kışın Pravda'da okumuştum. Genç bir Fransız kadını koca bir kalabalığı ardı sıra sürükleyip götürmüş ve jandarma barikatını yarıp geçmişler. Lermontov'un bir şiiri vardır. Anımsar mısın nasıl biz seninle bir gece vakti vedalaşmıştık. Silah sesleriyle yüklüydü gece. Nasıl heyecanlıydık, nasıl kulağımız yüreğimizde. Işıklar bir bir kararmış. Sis abandıkça abanmıştı denize. Ve nasıl birdenbireydi, nasıl güçlüydü darbe. Yel gibi geçip sönmüştü az ötemizde. Genç konuklar kalktığında saat gece yarısına varıyordu. Krantz'ın sözlerinden büyülenmiş evlerinin yolunu tutmuşlardı. Yolda Sablin, Sasha'ya, ''Korkunç şansımız varmış.'' dedi. Krantz gerçek bir mucit. Bir buluş yapıyor ve bundan asla geri dönmüyor. Bu çok önemli. Onun gibi olmak istiyorum ben de. Ve mini ev gibi. Jenya'yı evine kadar geçirdi Sasha. Her ikisi de susuyorlardı. Gece ılık ve yıldızlıydı. Bir yerlerden tek bir köpeğin havlaması duyuluyordu. Jenya birden durdu ve ''Bu doğru mu?'' dedi. ''Sınavları verdikten sonra Türkmenistan'a gideceğin.'' Sesi kendisini ele veriyordu. Sasha onu kucakladı ve ürkek, çekingen öptü. Jenya da ona karşılık verdi. İlk kez öpüşüyordu Jenya böyle. Hem utanmış hem de büyük bir sevinç duymuştu. Koşmaya başladı. Sasha da onu kovaladı. Hiç ayrılmayacaklarını söyledi Sasha ona. Bunu ne zamandır söylemek istemiş ama bir türlü karar verememişti. 1,5 ay sonra okulu bitirecekler ve artık yetişkin olacaklardı. Birlikte giderlerdi sosyalizmin ilerletilmesine katılmaya ya da daha uzaklara. Kore'ye falan belki. Tehlike içinde yaşayacaklardı. Krantz gibi tıpkı. Jenya gene durdu. Gözleri öyle parlıyordu ki Sasha onları karanlıkta bile gördü. Biliyor musun Sasha, korkunç bir şey böyle öpüşmek. Bunu yapabileceğimi hiç sanmazdım ama yaptım. Çünkü seviyorum. Vera ile Krantz konuşuyorlardı. 1 Mayıs'ta Lermontov'a gidelim dedi Vera. Fırtınayı anımsıyor musun? Her şeyi anımsıyorum. Çembar yakınlarında bir orman var ya, sık sık oraya gidermiş Lermontov. Kimi görürdü acaba orada? Bella'yı mı, Prens Mary'yi mi? Belki de Martinov'u, dağlarda yansılanan bir el silah sesi ve çinko bir tabut. İnsana ateş edilmesi korkunç bir şey değil. Dayanabilirsin ama seviyorsan bu korkunç işte. Sanki bir dakika daha geçecek ve yüreğin duracak. Duyuyor musun yüreğimin vuruşunu? Vera, biz seninle hiçbir zaman didinip durmayacağız. Cenneti verseler bize, kaçıp kendi karışıklığımıza dönmek isteriz. Neden hüzünlendin? Bir şey düşünüyorsun ama ne? Ben de bilmiyorum. Seni dinlerken tüm dünyayı dinler gibiydim demin. Silah sesleriyle yüklüydü gece. Nasıl heyecanlıydık. Nasıl kulağımız yüreğimizde. 107. Şervinski'den çağrı mektubunu alan Voronov paniğe varan bir heyecan duydu. Lena'yı bulduğu, yaralarının kapandığı bu Kirov denilen kente bağlandığı için yalnızca bunun için yaşıyormuş gibi geldi bir an. Şervinski, başımdan geçenleri bilmiyor. 2 yıl Leningrad'da birlikte çalışmıştık onunla. Ama ben şimdi savaştan önceki ben değilim. 41 yaşındayım. Fazla bir yaş değil belki bu ama zaman zaman artık her şey geride kalmış gibi geliyor. Gerçi pek doğru değil bu. Kendime verdiğim bir işim var. Lena var. Musenka var. Ama yine de bir şeyler eksik gibi sanki. Yerimden kıpırdamaya korkuyorum. Belli başlı her şey yapılıp tamamlandı burada. Ama su, enerji sistemi, projesinin boyutlarıyla insanı sarsıyor. Hayal etmeye bile cesaret edemeyeceğim bir iş bu. Şervinski, baraka kurmaktan vazgeçtiklerini, doğrudan doğruya evlerden ve yollardan başlamaya karar verdiklerini yazıyor. Mekanik atölyeyi, ileride bundan gemi onarım atölyesi olarak yararlanılabilecek biçimde yapıyorlarmış. Tüm bunlar olağanüstü çekici şeyler. Ama acaba üstesinden gelebilir miyim ben işin? Bütün gece derin bir düşünceye dalmış olarak oturdu. Nina'nın küçücük ellerini, Mişka'nın şeytanlıklarını ve uzun geri çekilme yolunu anımsadı. Sergeyi sonra, pembemsi sokakları, Don üzerindeki köprüyü, Şapovalov'u, Köln çukurunu, kaçışını, Maki'yi, Mado'yu. Geçmiş, üzerinde çok güzel hayallerin göründüğü ve yok olduğu uçsuz bucaksız ve korkutucu bir çöl gibi görünüyordu. Aldığı tekliften Lena'ya söz etmemişti daha. Eli yanağının altında uyuyordu Lenacık. Ne büyük bir içsel güç var bu küçücük kadında. Bir gün bile ruhsal yönden çöktüğünü, düştüğünü görmedim. Oysa az şeyler çekmedi o da. Bunca yıldır bir kez ağladı benim yanımda. Kocasının nasıl öldüğünü anlatırken. Olağanüstü bir şey ona rastlamam, onunla evlenmem. Yaralı ama sağ kalmış ve mutluluğu birlikte tadan bir çiftiz. Gün ışıyordu. Voronov pencerenin kenarında duruyordu. Nisan olmasına rağmen her şey kışsal bir görünüm içindeydi. Kürtünler, karadağlar. Buradan gelip geçen birine bu görünüm belki iç karartıcı, sevimsiz gelebilirdi. Ama Voronov, Kirovska, aşkıyla da, acısıyla da mutluluğu bulduğu bir kent gibi bakıyordu. Neden ayrılıyorum Kirovsk'tan? Kendi kendine sordu bu soruyu, yine kendisi yanıtlıyordu. Gidiyorum çünkü buradan da onun için. Böyle bir iş önerisini geri çevirebilmenin olanağı var mı? Bir su enerji merkezi yapımı için gideceğini anlayınca büyük bir sevinç doldu içine. Az önceki kuşkularını gülümseyerek anımsadı. Ne demek üstesinden gelebilir miyim? Yeterince gücüm var. Yaşlı babasının dedikleri aklına geldi. Ağaç keserken ya da kocaman çuvalları sırtlayıp götürürken melek gibi bir halkız biz derdi. Ama evelallah şeytana pabucunu ters giydiririz. Kendini tutamayıp yüksek sesle güldü Voronov. Lena uyandı ve şaşkınlıkla ona baktı. Voronov koşup kucakladı karısını. Öpmeye başladı. Uyukluyordu. Şaşırmıştı Lena. Uyandırdığım için bağışla. Büyük bir haberim var sana. Yeni bir yapım işine katılmaya gideceğiz. Bunun ne büyük bir mutluluk olduğunu anlıyorsun değil mi? Su enerji merkezi. Şervinski'den bir mektup aldım. Bütün resmi işlemler tamamlanmış. İstersek yarın bile yola çıkabiliriz. Tutku dolu bir heyecanla anlatıyordu Lena'ya. Kuraklığın kol gezdiği muazzam bir alan yemyeşil bahçelere dönüşecekti. 5,5 hektar. Neredeyse bütün bir Fransa kadar. Uzunluğu 600 kilometre olan yapay bir göl. Milyarlarca kilovat saatlik elektrik enerjisi. Böyle güçlü bir istasyon ne Avrupa'da ne Amerika'da var. Lena'nın ne zamandır istediğiydi güneye gitmek. Ama bunu kocasına söylemeye cesaret edemiyordu. Onun Kirovska nasıl bağlı olduğunu biliyordu. Kocasının mutluluktan parlayan yüzüne bakıp gülümsedi. Musya'ya benziyorsun bu halinle dedi. Tiyatroya götüreceğim zaman o da böyle olur. Biliyor musun neden bu kadar çok seviniyorum? Hep aynı yere çakılıp kaldığım için genç olduğumu bile unutmuşum. Ama Nikolay Voronov yürümeye başladı artık. Kocaman gövdesi, geniş omuzlarıyla bir dev gibi göründü Lena'ya Voronov. Söylediği sayılarla, uçsuz bucaksız topraklarla bir hısımlığı vardı sanki. Onlar kadar büyüktü. Genç tabii diye geçirdi içinden. Ağarmış saçları onu hiç de yaşlı göstermiyor. Hatta şu tatlı maviş gözleri yok mu? İyice gençleştiriyor onu. Musya koşup geldi. Voronov onunla oyuna girişti. Yaramazlıkta yarışırcasına oynadılar. Sonra Musya birden, "Baba," dedi, "sana koşmak olur mu hiç? Baş mühendissin sen." Voronov güldü, "Bugün olur, bugün büyük bayramım var. Bir hafta sonra uçağa binecek ve çok çok uzaklara uçacaksın." "Moskova'ya mı?" "Hayır, daha da uzağa, Stalingrad'a." Arkadaşları bayramı Kirovsk'da geçirmesi için ikna etmeye çalıştılar Voronov'u. Ama o acele ediyordu. Bir mezuniyet öğrencisinin hummalı sabırsızlığı içindeydi. 1 Mayıs'ı Stalingrad'da kutlayacağız dedi. Bayram nasıl olurmuş göreceksiniz. Bahar yönüne doğru uçtular. Kirovsk'ta daha soğuklar vardı ama Moskova'da uçaktan indiklerinde havanın iyiden iyiye ılık olduğunu gördüler. Karşılayıcıların üzerinde yazlık giysiler vardı. Kadının biri de bir demet menekşe tutuyordu. Stalingrad uçağı 2 saat sonra kalkıyordu. Musya çevredeki tarlalara ve ormana bakıyordu. "Baba," dedi kırık bir sesle, "hani Kremlin nerede?" Hoparlörlerle sürekli açıklamalar yapılıyordu. Minsk-Varşova uçağı yolcuları, Taşkent'ten gelip Kazan, Sverdlovsk'a giden uçak, Soçi'den Kiev-Lvov'a giden yolcular, Almata yolcuları. "Ne muazzam bir ülke," dedi Voronov Lena'ya. "Bizim uçakta bir kimyacı vardı. Musya'nın yanında oturuyordu. Hep uyudu hani. Anımsıyor musun?" "Sahiline gidiyormuş. Dimitriyev ise Aşkabat'a." Sanki kendi kendine yanıtlıyormuş gibi gülümseyerek ekledi. "Gerçi küçük olup dünyayı sarsmak olanaksız değil. Ama bir dev de dev gibi bir yüreğin olması çok iyi bir şey." İrkutsk'ten bir uçak geldi. Çinli bilim adamları heyetini getirmişti. Çiçeklerle karşılandı Çinliler. Gizemli bir gülümseme vardı yüzlerinde. Delikanlı görünümlüydü hepsi de. Ama geçmiş zamanlardan süzülüp gelen bir eskilik okunuyordu yüzlerinde. Musya koşup yanlarına gitti. Sonra babacığım dedi, onların da yıldızcıkları var şapkalarında. İki Amerikalı ağızlarını kocaman açmış, gürültüyle esniyorlar ve ikide bir de Helsinki uçağı ne zaman diye soruyorlardı. Hostes kaşlarını çatıyor ve ne zaman duyurulursa o zaman diyordu. Genç bir kız bir delikanlıyı uğurluyordu. Karaganda'ya gidiyordu delikanlı. Kız iki eliyle birden tutuyordu onun kocaman geniş elini. Delikanlı kızı mı yoksa kendini mi ikna etmek istedi anlaşılmayan bir sesle "Çabuk dönerim" diyordu ve gülümsüyordu ama gözleri hüzünlüydü. Stalingrad, Astrahan yönüne gidecek olan uçak kalkışa hazırdır. Kapılar kapanmış ama henüz kalkış işareti verilmemişti. Voronov küçük pencereden dışarısını seyrediyordu. Uğurlayıcılar el sallıyorlardı. Birden uzakta Mado'yu görür gibi oldu. Çevresi insanlarla çevrili yürüyordu. Az kalsın bağıracaktı. Gerçekten Mado mu? Uçak pistte ilerlemeye başlamıştı. Hayır, herhalde bana öyle geldi. Yüzüne bile dikkat edemedim. Sonbaharda gerçi buraya gelmeyi düşündüğünü yazmış ve Nina Georgievna'nın adresini sormuştu ama daha sonra hiçbir haber çıkmamıştı. Herhalde bana öyle geldi. Paris'tedir sanırım şimdi. Ne yapıyor, nasıl yaşıyor acaba? Nedense hep eskisi gibi olduğunu düşünüyorum onun. Savaşıyor ve kendine Sergey ile aynı taburda olduğumu söylediğim günkü gibi onu düşünüyordur. Uçak güneydoğuya doğru hızla yol alıyordu. Aşağıda uçsuz bucaksız bozkır. Voronov elinde olmadan lanetli 42 yazını anımsadı. Sergey ile birlikteydiler. Bazen durgun, suskun, bazen heyecanlı, coşkun yürüyorlardı. Sergey'in yüzünde belli belirsiz bir gülümseme dolaşıyordu. Mado'nun onu unutamayışını anlıyorum. Onunla topu topu bir ay birlikte olduk. Ama ömrümde karşılaştığım hiç kimse bende onun bıraktığı etkiyi bırakmadı. En korkutucu günlerde bile zaferi kazanacağımızı söyledi ve doğuya doğru öyle yürüdü ki sanki önünde Stalingrad olduğunu biliyordu. Hafif, ele gelmeyen bir acısı vardı. Ak pelin kokusu gibi. Don. Burada küçük bir demir parçası tüm hayatını değiştirdi. Arkadaşlar benim nasıl olup da makiye düştüğüme şaşıyorlar. Oysa başka türlüsü olabilir miydi? Niye ayı derlerdi Fransızlar bana? Miki takmıştı bu adı. Herhalde ayıya benzediğimden. Ağır ve hantal ama ayı kalktı artık, yürüyor. Elektrik santralinin traktör fabrikasının yanına kurulması ne iyi. Alman raporlarında bu fabrikadan ne kadar çok söz edilirdi. Kafalarını burada çarpmışlardı, taşı da ondan. Amerikalılar istedikleri kadar bağırsınlar, gözdağı versinler. Moskova'ya, Bakü'ye, Volga'ya kadar kaç mil olduğunu hesaplasınlar. Stalingrad'da su enerji merkezi kuruluyor. Yine önce bir kent Stalingrad. Urallar makine gönderiyor Stalingrad'a. Sibirya orman ve dört bir yandan insan akıyor. Büyük bir savaş veriliyor. Enerji için, ışık için, hayat için. 3 saat sonra Stalingrad sokaklarında yürüyor ve sessizce gülümsüyordu. Sergey burada dövüşmüştü. İnsanlar burada kurtarmışlardı geleceği. Zordu bu duyguyu açıklayabilmek. Yüreğin, heyecan, coşku, anı doluydu. Toprağı öpmek istiyordun. Sıradan bir toprak değildi bu. Ne de çabuk onarmışlar kenti. Sokaklar, mağazalar, otobüsler, yemyeşil ağaçlı yollar. Musenka hayran olmuştu. Baba, bak görüyor musun? Kuzeyde büyümüştü çocuk. Ne böyle yüksek ağaçlar, ne de böyle parlak çiçekler görmüştü. Durmadan yeni yapılar yapılıyordu. Nereye baksan iskeleler, vinçler, kızıl pankartlar güneşte tutuşmuş gibi. Yaşasın 1 Mayıs. Musenka kavşakta durmuş heceleyerek okuyor. Barış Caddesi. Gülüyor Musenka. Voronov da gülüyor. Lena'nın koluna giriyor sonra. Yüreğinden taşan bir şeyler söylüyor ona. Rabıta yok söylediklerinde. Aşkım benim, görüyorsun Stalingrad'dayız. Beni dirilttiğin için teşekkür ederim sana. Burada savaşın yazgısı belirlendi. Durumumuzun çok kötü olduğu bir sırada Stalin, elbet bizim sokağımızda da bayram olacak dedi. İşte bayram. Barış Caddesi'nde 1 Mayıs. Baba, şu ağaçtaki çiçeği görüyor musun? Diye sordu Musya. Mum gibi tıpkı. Ne ağacı bu? Kestane canım. Şimdi baban seni kaldırır ve daha yakından görürsün çiçeğini. 44. ayrımın sonu sayfa 500.